Benim Hocam Bielsa Podcast'te hoş geldiniz. Sinan Gökçe ile uzun zamandır planladığımız bir podcast serisiydi bu. Başlamak da böyle efsanevi bir maçtan sonra nasip oldu diyelim. Bir tarafın sevindiği, bir tarafın üzüldüğü ama üzülmekten çok sinirlendiği bir başlangıç olacak gibi. Sinan, hoş geldin.
Hoş bulduk abi, nasılsın?
İyi, senden ne haber? Nasılsın diye ben sana sormam gerekiyor, sormadım bak.
Abi iyiyiz, keyifli bir maç oldu. Yani izleyenler için de, herkes için de çok keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum. Bol gollü, bol aksiyonlu her şeyden önce. Adına yakışır bir derbi oldu diyebiliriz.
Ama zaten Beşiktaş-Fenerbahçe maçları, hatta şöyle diyeyim, Fenerbahçe-Beşiktaş maçları genelde adına yakışan maçlar oluyor. Yani Kadıköy'deki maçlar hep böyle bir hem gollü, hem pozisyonlu. Sıkıcı maç çok hatırlamıyorum ben.
Evet ya, hem aksiyonu bol maçlar oluyor hem dediğin gibi bol gollü, bol pozisyonlu maçlar oluyor. Benim sadece bu maç özelindeki en büyük korkum, özellikle Sergen Yalçın'ın büyük maçlarda bu işte topu rakibe bırakması, Erol Bulut'un da biraz böyle bir hoca olmasından mütevellit. Daha böyle sıkıcı bir maç bekliyordum açıkçası. Yani maç önce skor tahminlerimle de 0-0, 1-1 gibi skorları ön plana çıkardım kendi kafamda da arkadaşlarımla konuşurken de. Ama çok yani beklediğimin aksine gerçekleşti maç. Belki de golün erken gelmesi bunda büyük pay sahibidir diyebilirim.
Abi dediğin gibi ben de çok benzer düşüncelerdeydim. Hatta yani maçtan önce birçok grup, WhatsApp grubuna dahildim tahmin edebileceğin üzere. Onlardan birinde de işte hani maç tahmini ne olur falan diye. Ya benim beklentim de ya 0-0'a bağlanıp dediğin gibi iki hocanın da yani beraberlik, çünkü derbide artık geçer akçe oldu biliyorsun. Yani 0-0'a bağlanıyor çoğu maç ya da işte 1-1. Beraberliğe iki hoca da üzülmüyor. Hem camia açısından da fena olmuyor.
Evet.
Öyle bir şey bekliyordum. Ya da işte bizim Trabzon maçındaki gibi yine ilk yarıyı kötü geçirdiğimiz, sonrasında kazanabileceğimiz bir maça dönmesini bekliyordum. Da hiç beklentimi karşılayamadı yani. Çok çok kötü bir Fenerbahçe vardı çünkü. Çok çok da iyi bir Beşiktaş vardı. Yani buradan aslında maçı konuşmaya geçelim yavaş yavaş. Yani Sergen Yalçın daha doğrusu büyük maç performanslarının zaten iyi olduğunu biliyorduk. Ama yani ben bu kadar iyi bir derbi çıkaracağını da beklemiyordum bu kadar eksikle.
Ya katılıyorum. Beşiktaş 2020'de 3 galibiyet 2 beraberlik, hiç derbi kaybetmemiş. Bunun benzer bir performansı en son 2003'te oluyor. O zaman da zaten o zamanki takımın kaptanı da yine Sergen Yalçın. Ya ben maç öncesinde Ozan'ı 10 numarada gördüğümde hani direkt şey düşündüm, yani direkt Necip ve Montero'ya bir evet, baskı uygulayacak Fenerbahçe ve hani ya bunu zaten herkes böyle düşündü. Oradaki baskıyla da Beşiktaş kaybettiği topları Fenerbahçe pozisyona çevirir diye düşündüm. Ama maç da aslında yani gol çok erken oldu ama gole kadar Fenerbahçe'nin iki pozisyonuyla başladı. Ondan sonra Fenerbahçe'nin ne olduğunu anlamadım bir şekilde. Özellikle yani Sosa'nın çok kötü bir
Çok
performansıyla
kötüydü ya.
isabetli bir sürü pas hatası yaptı ve ya savunmada da Fenerbahçe orta sahası Beşiktaş'ı hiç karşılayamadı. Yani sıfır tempo, Beşiktaşlı oyuncular her aldığı topla ceza alanına veya o çevreye koşu yapmaya başladılar. Bu orta sahadaki düşüklük zaten Fenerbahçe'ye koca bir ilk yarıya mal oldu diyebilirim.
Abi çok doğru söylüyorsun. Yani Sosa'ya ben özellikle değinmek istiyorum Fenerbahçe adına. Ya 12 tane top kaybı yapmış abi Sosa ve 45 dakika içinde. Yani hani o hani hücuma dönük, daha dönük bir oyuncu Sosa yani. Top kaybı yapması beklenebilir ama 12 tane de ki yaptığı yani pas hataları inanılmaz. Ya uzun top atmak gibi herhalde böyle bir kendine şey edinmiş yani bu maça çıkmadan önce. Ya sürekli uzun atmaya çalışıyor mesela. O benim çok ilgimi çekti yani. Enteresan, yanında oynayabilecek ki yerden oynayınca bence daha etkili olabiliyor Fenerbahçe bana göre. Ki sonra Caner girince zaten tamamen havadan oynamaya başlayacağımız belli oldu. Yani o Adem'in
Evet, aynen
değişikliğiyle
öyle.
de. Ya bu Erol Bulut yani inanılmaz bir şekilde hatalı bence bu maçta. Tabii hakem konusuna da geliriz birazdan ama ya Erol Bulut'un çok kötü bir kadro çıkardı, çok kötü bir maç planı olduğu ve sonrasında yaptığı değişikliklerle de hiç oyunu etki edemediğini düşünüyorum ben. Tam tersine Beşiktaş'ta da iyi bir planlama ve iyi değişiklikler vardı bana göre.
Kesinlikle katılıyorum abi sana. Şunu söylemek isterim. Yani Beşiktaş'ın bu kadar geride bekleyeceğini biliyorsun. 45 dakikada böyle geçiyor aslında. Yani skora bakma. Beşiktaş yine geride bekledi. Topu da Fenerbahçe'ye verdi
Doğru.
elinden geldiğince. Ya 45'te ben Adem'in Sise değişikliğini görünce ya şaşkına döndüm.
Aynen.
Yani şimdi tamam Sisse'yi ilk yarı ya Necip ya Montero top her Fenerbahçe'ye geçtiğinde biri birebir de aldı. Çok yakın savundu. Necip özellikle sakatlanana kadar bence ya yine çok iyi bir stoper performansı gösterdi. Bu Sisse'ye karşı çıkarıp onu Adem'i oyuna aldı. Neden çift forvete dönmedi? Ya hiç mi
Evet yani.
düşünülemezdi? Bu kadar geride bekleyen bir Beşiktaş çift forvete dönsen yani zaten baskılısın. Beşiktaş zaten 60'tan sonra yoruluyor, tempo kaybediyor bu. Yani her maç aynı tekrarlanan bir senaryo. Belli Beşiktaş'ın. Ya şimdi maçtan önce bir istatistik gördüm. Çok da emin değilim sayılarda. Beşiktaş 700, yani bu maça kadar 14 gol yemiş. 14 golün 9'u son 15 dakika ve uzatmalarda. Şimdi bu kadar barizken sen
Doğru.
önde sayısal olarak çoğalmak varken bir anda Sisse'yi çıkarıp Adem'i alıyorsun. Ya Sosa Mert Hakan değişikliğine katılıyorum. Sosa evet çok
Bence de.
kötüydü. Ya bu değişikliğe gerek vardı. Ama Sisse Adem'i değiştiğini hiç anladığımı söyleyemem ya.
Ya benim de anlam veremediğim değişik hakikaten. Ya madem hani ya Caner'le hani ortalar yapacaksan, içeriye şişireceksen ceza sahasına da hem Adem hem Sisse'nin olması bence bir avantaj sağlar yani oradaki stoperde de Necip var. Yani Necip'in boyu kaç gerçi tam bilmiyorum ama çok uzun olduğunu düşünmüyorum. Yani stoperde de çok güven vermiyordum maç öncesinde ama dediğin gibi bu maçı ayrı tutuyorum. Yani böyle bir performans kesinlikle beklemiyordum. Zaten maçtan sonra da şey demiş. Bu gece uyuyamayacağım herhalde demiş. Çok da haklı. Yani.
Evet attığı golden sonra da ya son bir 5 yıl sonra ilk defa gol atmış galiba. O yüzden sevincini anlam verebiliyorum
Biraz
ben.
ben Kore Avcı'ya benzettim ya sevince. Zaten
Evet evet
maçta.
biraz etkisinde kalmış diyebiliriz ya bence de öyle. Ya katılıyorum yani.
Yani evet ama Necip gibi bir karakterin de bence Beşiktaş tarihinde böyle bir yani bununla hatırlanır mı sence Necip? Öyle sorayım daha doğrusu.
Abi bence bununla hatırlanabilir. Ya benim gözümde en efsane performanslarından biri de Pedro Franco ile beraber oynadığı Olimpiyattaki Liverpool maçıdır. Ya
Doğru.
orada da o zaman Liverpool'un forveti Daniel Sturridge'tı ve çok formda bir Sturridge vardı. Ona karşı inanılmaz oynamıştı. Yani Sturridge'e ilk 50-60 dakika topu alıp dönemedi bile. Yine bence sakatlanana kadar çok iyiydi. Üstüne bir de golü attı. Ya yerine giren Wellington, onunla ilgili de bir şey söyleyeyim bari.
Söyle söyle.
10. Beşiktaş maçı ve 5. yaptırdığı penaltı olmuş. Ben bu şeylere ya maç öncesi galiba Emre Özcan da konuşuyordu bununla ilgili. Şeyden bahsedeceğim. Yani bu oyuncu hocalar 5 değişiklik hakkı olduğunda böyle sakatlıktan bağımsız savunmada bazı değişiklikler yapıyorlar. Bunlar bence konsantrasyon eksikliğine neden oluyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun bilmiyorum. Ya adam 60 dakika
Abi.
yanında oynadığı stoper bir anda değişiyor ve bambaşka bir adam geliyor. Bu pozisyon kaybına neden oluyor bence.
Abi bunu ben de aynı şeyi düşündüm. Hatta senle bunu konuşuruz diye kendi kendime not almıştım. Yani Necip bu kadar iyi bir maç çıkarıyorken neden Wellington gidiyor? Sen sakatlan dedim. Ben şey, sonradan hatırladım sakatlandığını. Kendini yere bırakmıştı doğru. Ya bence de zorunlu olmadıkça 5 değişiklik vardı. Yani yapılmış bir değişiklik olması saçma olurdu. Sakatlık olmasa. Ki birazdan değineceğimiz konulardan biri de FM21. Onun da introsunu yapayım.
Evet.
Biraz acemi olduğum için bu konuda konuları söylemeden hemen derbiye daldım. Ama mesela FM'de bile değiştirirken ben atıyorum yorulmuş oyuncu. Hafif de sakatlığı var yani atıyorum sağ bekimin. Savunma dörtlüsünü bir değiştirirken düşünüyorum yani ya da stoperi. Acaba o gitse mi biraz daha diye. Çünkü orada da çok etki ediyor biliyorsun.
Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle. Bende de yani büyük bir anksiyete yaratıyor o savunmadan herhangi bir parçayı değiştirmek. Çünkü oyunda da aynı gerçekte olduğu gibi çok birbirine bağlı olduğunu düşünüyorum. Ben buradan şeye gelmek isterim. Dakika 86'da Nsakala girdi. Galiba sadece Süper Lig'de değil, bütün kariyerinde attığı ilk gol galiba. O girerken de Raşit Gezal çıktı. Bence Beşiktaş adına sahanın en iyilerinden biriydi. Yani Caner'e attığı çalım
Doğru.
vesaire çok formdaydı. Çok iyi top dağıttı. Birebir de çok iyi hamleler yaptığını da düşünüyorum. Zaten ikinci golde Aboubakar'a yaptığı asist de güzeldi. Orada tabii Gökhan Gönül ile Lemos'un arasında belki 2 metre ya da 3 metre boşluk bırakıp Aboubakar'ı bomboş o kafaya çıkarmaları da bilmiyorum kime yazar. Lemos'a sadece yazmaz bence. Gökhan'ın da bir o kadar hatası var o pozisyonda.
Bence de, bence de. Buna da katılıyorum abi. Ya biraz aslında ben şimdi bu noktada Gezal'a da girmişken sana şunu sormak istiyorum. Ya Fenerbahçe'nin zaten Erol Bulut'un hatalarından bahsettik, yanlış değişiklikler. Bunlara değindik ama Beşiktaş'ta abi sence doğru olan neydi? Yani Sergen Yalçın'ın maça çıkmadan önce mesela sence düşündüğü en doğru şey neydi?
Abi bence düşündüğü en doğru şey ön alandaki tercihler. Yani şöyle Mensah ve Gezal'a biçilen rolleri ben çok beğendim. Bence çok doğru hareketlerdi. Şöyle özellikle Fenerbahçe'yi karşılarken Beşiktaş biraz 4-2-4 gibi diziliyordu. Önde böyle Mensah ve Aboubakar yan yana çift forvet gibi önde baskılıyordu. Mensah'la hücumda Gezal'ın yer değiştirmesi keza bence çok doğru hareketlerdi. Zaten topu vereceğini yani artık dediğimiz gibi konuşmanın başında da herkes biliyordu. Biraz aslında Beşiktaş'ın yaptıklarından çok Fenerbahçe'nin bunların olacağını bile bile hiçbir şey yapmaması bence maçı buraya getiren önemli etkenlerden biri oldu. Yani çok çok barizdi Beşiktaş'ın böyle oynayacağı. Yani biraz futbol takip eden, biraz Süper Ligi takip eden herkes az çok tahmin ediyordu Beşiktaş'ın böyle oynayacağını. Belki
Doğru.
golün erken gelmesi bir nebze olabilir ama 45 dakika eksik oynamış. Neredeyse 50'de gördüler yani ikinci sarı kartı. 40 dakika uzatmalarla birlikte neredeyse 45-50 dakika eksik oynamış bir rakibe karşı. Çok da akılda kalır bir pozisyonun yoksa eğer sorgulanması gereken çok şey var bence ya Erol Bulut hakkında.
Ya abi dediklerine katılmamak mümkün değil. Bu arada ben başka bir şey daha dikkat çekmek istiyorum. Biraz konudan konuya atladık gibi oldu ama
Yok estağfurullah.
ya Beşiktaş orta sahası bence bugün ya tam Erol Bulut'un da yani çok kötü bir kadro çıkarmasından ötürü yani çok kötü bir oyun planı olmasından ötürü de olabilir ama ya Atiba, Soza ve Mensah sen de biraz önce değindin. Ya bence baya baya yediler yani ya Fenerbahçe orta sahasına. Ki Sosa, Gustavo, Ozan diyorsun yani. Bunlar da önemli isimler. Ki Ozan'ı maçın Fenerbahçe'nin en iyilerinden biri olduğunu düşündüğünü de biliyorum. Ben de öyle düşünüyorum.
Evet, kesinlikle kesinlikle. Çok hırslıydı bir kere ya.
Evet. Ama bu arada girmeden önce de şeyi İş Emre'nin bir tweetini gördüm Ozan hakkında. Bence doğru bir noktaya parmak basmış. Yani hani hem iyi top oynayıp hem de hakemle oynamak öyle kolay kolay iş değildir demiş yani. Ozan biraz karikatüre dönüşüyor bunu yaparken. Hani geçen seneki Galatasaray maçına da atıfta bulunarak. Ya aslında biraz buna katılıyorum. Sadece futboluna odaklansa çok iyi oynuyor böyle maçları. Geçen seneki Beşiktaş maçında da iyi oynamıştı. Ya ama burada hani bir noktada bence Beşiktaş orta sahası da ağır bastı diye düşünüyorum ben Fenerbahçe'ye. Ona
Ya
dönecek
ben
olursak.
sana katılıyorum, şöyle katılıyorum. Yani Atiba gerçekten yani adam çok tabiri caizse yıllanmış şarap gibi. Her gün oyununa başka bir şeyler katmayı başarıyor. Bence bu sene ve geçen senenin son bölümünde özellikle Sergen Yalçın'la beraber ya üstlendiği rol de başka. Yani biraz daha ofansif, daha fazla ileriye koşular atıyor. Orada takımın çoğalmasında önemli bir katkı sağlıyor. Mensah belki sezonun geri kalanında bugün oynadığının yarısı kadar futbol oynamamış olabilir. Bugün yani Sergen bile bu kadar performans bekliyor muydu Mensah'tan bilmiyorum. Çok iyi oynadı bence. Yani her yerdeydi. İyi top dağıttı. Belki bazı tercihlerde özellikle ilk yarıda yani işte Larin boşa kaçarken Aboubakar'a verdi. Aboubakar boşa kaçarken Larin'e verdi. Bazı tercihlerde o son tercihlerde daha sabırlı olabilse, daha doğru kararlar verse belki ilk yarıdan çok daha farklı bir yere götürebilirdi maçı. Ama Mensah ve Atiba, ya Soza da çok iyiydi. O da defansif
Evet
olarak
ya bence de.
yani ben ne zaman baksam Gustavo'ya yapışıyor. Ne zaman baksam Gustavo'ya yapışıyor. Gustavo'ya yapışmasa gidiyor Ozan'a yapışıyor. Yani sürekli bir Fenerbahçeli'nin ensesinde gördüm ben Soza'yı. O, ya belki ekstra motive de olmuş olabilir aslında biraz eski takımına
Eski
karşı
takımına
oynadığından
karşı.
dolayı.
Doğru. Ya mesela Luis Gustavo'nun da bence en kötü maçlarından biriydi. Ve bunun sebebi bence kendisinden kaynaklanmıyordu. Yani bu bile Beşiktaş orta sahasının ne kadar iyi iş çıkardığını gösteriyor Fenerbahçe karşısında. Çünkü ya Luis Gustavo diyorsun, en güvendiği adam Fenerbahçelilerin. Benim de öyle.
Birçoğunun öyle.
Yani ve en kötü maçlarından birini çıkardığı konusunda hemfikir gibi herkes. Bunda Beşiktaş orta
Kesinlikle.
sahasının büyük payı var. Yani o mesela sonda Enkudu'dan yediği çalım ki yiyebilir. Lemos'la mesela takıştı maç içinde.
Ha,
Yani
evet, onu soracaktım sana. Yani
niye
biraz agresif
25'te?
gördüm ben bugün Gustavo'yu ya. Var mıydı bu kadar agresif olmaya? Yani ya da kendi oyununa mı daha kızgındı, belki de bilmiyorum.
Abi hem kendi oyuna hem de biraz bence bu orta saha yükünün de ona çok binmesi. Çünkü Fenerbahçe orta sahası bugün yani mücadele edemedi. Çok önde çok geniş alan buldu Beşiktaş. O takım boyu denilen şey bayağı uzundu Fenerbahçe'de. Bana göre ilk yarıda yani orta saha çok elini kolunu sallayarak geçti Mensah. Ki Luis Gustavo oralara yetişen bir oyuncuydu ama Sosa'nın buradaki işte ya savunma anlamında da çok kötüydü. Hücumda da çok kötü. Yani Sosa'dan hiç sıfır verim alınca Luis Gustavo'ya çok yük bindiğini düşünüyorum ben. Çünkü Ozan da ön tarafta çok kaldı. Önde bastı dediğin gibi o planı uygulamaya çalıştı ama Gustavo arkada kalınca hatta 45 duraklamada ilk yarının soğanlarında bir kontra pozisyonu vardı. Ya Gustavo gidemedi yani. Gitti, pası da güzel atamadı en sonda. Pelkası görmek istedi galiba orada. Ya hem kendisi sinirliydi hem de birazcık fazla yük bindiği için yorgun da olduğunu düşünüyorum
Katılıyorum,
ben.
evet, olabilir. Son bir soru soracağım. Derbiyle ve böyle hem derbiyi toparlarken hem de Fenerbahçe ile ilgili. Fenerbahçe'nin belki de bence maçın başındaki en büyük yaratıcı gücü Perotti'ydi. Perotti'nin çıkışı
Evet.
Fenerbahçe'nin ön alandaki yaratıcılığını bitirdiğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Abi katılıyorum. Yani çünkü çok fazla bir şey ürettiğimizi söyleyemeyeceğim bu maçta. Ki ben aslında bunun biraz da Pelkas'a bağlı olduğunu düşünüyordum. Fenerbahçe'nin üretiminin. Çünkü yani yaratıcı bir oyuncu Pelkas da. Hani
Evet.
al veri yapabiliyor. Ne bileyim ceza sahasına girişleri rahat ki maçın başına da yakaladı pozisyonu. Perotti de yakalamıştı. Ama tabii Perotti'nin çıkışı yani o belki de Fenerbahçe'nin hücum planını baltalamış olabilir. Yani Erol Bulut'un kafasındakini de baltalamış olabilir.
Evet, adam eksiltemedi Fenerbahçe'nin ön alanı. Yani Perotti'nin o çalım özelliğini
Tabii
kullanıyordu
yoksun
çıkana kadar.
kalıyorsun.
Çıktıktan sonra aynen öyle. Çıktıktan sonra yani çalım atabilen oyuncusu kalmadı Fenerbahçe'nin sahada. Belki biraz Pelkas, o da çok yalnız kaldı.
Doğru, katılıyorum. Yani sonrasında mesela Ferdi de girdi oyuna. O da yani bekleneni veremiyor. Hani çalım deyince Fenerbahçe'de akla kim gelir diye düşündüm de bir an.
Evet, biraz orada son şuna da bir parantez açayım. Ya Rıdvan da bence çok başarılı bir oyun oynadı. Yani ben çok
Doğru,
ezileceğini
doğru.
düşünüyordum. Ama karşısındaki kanatlar sürekli yer değiştirirken oradaydı. Çok bariz bir hata yapmadı. Biraz yani bunlara, böyle oyunculara şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden Rıdvan'ın arkasındayım ya. Rıdvan'ın iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Sürekli oynarsa da bence milli takımda da umutla beraber, özellikle Avrupa Şampiyonası için iyi bir
Önemli
sol
bir
bek
isim
rotasyonu,
olabilir. Doğru.
iyi bir sol bek rotasyonu yakalayabileceğimize inanıyorum.
Özellikle bu Şenol Güneş'in bana sol bek
Evet.
gönderin çağrısından sonra Sergen Yalçın da böyle bir cevap vermiş oldu Şenol Güneş'e diyelim. Ya bu arada mesela Beşiktaş'ta herkesi övüyoruz ama iyi bir maç çıkardı Beşiktaş. Ya mesela Utku da gerçi çok fazla da Fenerbahçe'nin böyle şutu var mıydı acaba diye hatırlıyorum. Ama mesela bir tane Ozan'ın kafa vuruşu vardı. Çok rahat kurtardı onu. Tam bir Muslera kurtarışıydı bence o ya.
Evet, iyi
Böyle
pozisyon aldı.
öyle iyi
Üstüne geldiği
pozisyon
gibi
aldı.
gözüküyor ama
Evet.
iyi pozisyon aldı. Bence Başakşehir maçındaki performansı hani çok daha üst düzeydi. Orada bir de Başakşehir'in pozisyonları da
Doğru.
vardı. Yani çok net alt pastan top falan çıkardı. Bilmiyorum, Ersin için sakatlıktan dönünce hani formayı almak bir tık zor olabilir gibi.
Onu diyecektim sana. Haftaya Ersin mi oynar Utku mu diye. Sen
Ya
cevabı
sen,
vermiş oldun.
evet, sanki hoca Utku bu performanslarından sonra Utku'nun kaleden kesmez gibi geliyor ya bana.
Vallahi 20 dakikayı geride bıraktık. Bak hakeme biraz değinecektik ama istersen yani yapacak bir yorum yok gerçi. Bayağı rezil bir
Ya
performans iki takım adına da.
Ya neyi değiştirdik ya?
Yani.
Bütün ya bütün hafta adamın babasıyla röportaj yapıyorlar.
Doğru.
Yok orada çalıştı mı, burada çalıştı mı? Yani genç de bir adam. Yani kontrolü kaybetmesi çok normal. Allah'tan taraftar yoktu. Yani taraftar olsa çok
Evet,
başka
evet.
yerlere gidebilirdi maç. Yani çok diyecek bir şey yok ya. Geç yani bir şeyleri değiştiremeyiz çünkü oturup hakem konuşarak. İleriye de götürmez bizi. Ben burada şunu söyleyebilirim. Bu konuyu da öyle diğer konumuza aktarmış olayım. Benim futbol menajerdeki kaleci tercihim Ersin'den yana.
Öyle.
Yani ben hani o sakatlanana kadar hoca da Ersin'den yanaydı. Ben de Ersin'den yanayım. Oradan konuyu futbol menajere geçirmiş olayım. Sen oyunu oynamadın.
Geçirebilir. Yok, evet.
Henüz
Henüz
fırsat
şansım
bulamadın.
yok. Evet. Henüz fırsatım olmadı denemeye. Ama bayağı merak ediyorum yani. İşte o Twitter'daki paylaşımlardan görüyorum. Senden duyuyorum. O şekilde ama bayağı merak ediyorum. Yani sen oynama şansı buldun. Sen biraz anlat istersen deneyimlerini.
Ya ben aslında benim bin baktım Steam'den şeye kayda girmeden önce 1028 saatlik bir FM 2020 performansım olmuş. Ya
Güzel.
normalde çok oyun oynayan bir insan değilim ama her sene futbol menajerleri alıyorum biliyorsun sen de. Ya kayda girmeden önce de seni de bayağı ikna etmeye çalıştım bir an önce alman
Evet.
konusunda. Ya çünkü bence bu sene oyun bayağı değişmiş. Yani şöyle değişmiş. Her sene bu konuşuluyor aslında. İşte bir grup insan diyor ki yok sadece işte kadro güncellemesi yapıp piyasaya çıkarıyorlar. İşte bir grupta her sene diyor ki maç motoru öyle değişmiş, maç motoru böyle değişmiş. Ama bence bu sene harbiden oyunda bir şeyler değişmiş. Yani bir kere bazı ufak detaylar oyunu gerçekleştirmeye yönelik önemli adımlar olmuş. Ya mesela bunlardan biri bence şu. Eskiden oyuncuların kondisyonu ile ilgili bilgi aldığımız ekranda hatırlarsın işte atıyorum Ozan Tufan %76 kondisyon işte Sosa %91 kondisyon gibi yüzdelik dilimlerle bunu görürdük. Bunu kaldırmışlar böyle yeşil ve kırmızıya dönen arada sarı olan bir kalp şeklinde futbolcunun kondisyonunu öyle anlıyoruz. Şöyle anlıyoruz maça çıkmaya uygun, kondisyonu yüksek seviyede gibi tabirler kullanmışlar. Bu benim daha hoşuma gitti. Yani çünkü gerçek hayatta atıyorum Sergen Yalçın kenardan Mensah'a baktığında %76 kondisyon görmüyor yani.
Yani evet.
Ya bu benim için önemli bir detaydı. Bir diğer hoşuma giden detay, ya yine bileceğin gibi bu daha önceki oyunlarda özellikle transfer döneminin kapanmasına böyle 2-3 gün kala hiç gözlemlemediğim bir futbolcuyu transfer etmek çok zor. Çünkü yani ne kadar ücret teklif edeceğini bilmiyorsun, onun ne kadar isteyeceğini bilmiyorsun. Ya ben hep
Doğru.
düşünüyordum ya bu gerçek hayatta böyle değil ki diye. Ve bu oyunda şöyle bir şey getirmişler. Ya futbolcu hiç gözlemlememiş olsam bile temsilciyle bir ön görüşme yapabiliyorsun. Burada futbolcunun menajeri sana diyor ki ya bizim beklentimiz bu kadar. Kulüp bu kadar maaş ister. Oyuncun bu kadar süre almak ister senin takımında gibi. Sana ön bilgi veriyor ve sen bu sayede transferde çok daha mantıklı adımlar yapıp daha fazla zaman kaybetmekten alıkoyuyor aslında oyun senin. Biraz bence oyunu hızlandırmaya yönelik de bir hareket olmuş aslında bu. Yani işte gözlemci yolluyorsun, bir hafta onun raporunu bekliyorsun, ilerle ilerle.
Evet
Bunun önüne
ya,
geçmişler
ölüm
bence
gibi bir
burada.
şey hakikaten o.
Buna ek olarak son bir şey daha söyleyeceğim bu oyunu hızlandırmayla ilgili. Ya oyunu kaydetme süreleri 2020'de falan inanılmaz uzundu abi. Bunu ya FM oynayan herkes hatırlar ve bundan dert yanar bence.
Evet, doğru.
Ya oyunu kaydete bastıktan sonra ben mesela şeyi falan hatırlarım. Böyle klavyeyi bırakıp böyle Twitter'a falan girerim, bir refreshlerim ya. Çünkü har
Doğru.
ciddi o kadar uzun sürer yani. Ya burada benim için en önemli detaylardan biri abi. Oyunu artık çok hızlı kaydediyor oyun. Ya bu
Allah Allah.
gerçekten
Onu
aynen benim
çözmüşler yani.
kesinlikle benim için çok önemli abi bu. Tabii ki maç motorunda da değişiklikler yapılmış. Yani artık o saçma sapan karşı karşıya kaçırmalar, işte sağ kanadın veya sol kanadın yan ağlara vurduğu ya böyle abuk subuk toplar falan bunlardan kurtulmuşlar. Yine böyle birkaç ufak not almıştım onlara da bakıyorum. Yönetimle sezon başında böyle transfer döneminde minik bir toplantı ayarlama gibi bir şey getirmişler mesela. Burada işte başkan var, yardımcı antrenör var, sportif direktörüm var. İşte sana diyor ki hocam diyor bizim kalede eksiğimiz var. Sağ bekte eksiğimiz var. Orta sahada eksiğimiz var. Buralara bu adaylar uygun olabilir diyor. Bu da yine aslında bence oyunun özellikle transfer dönemindeki yavaşlığını hızlandırma adına yapılmış bir adım. Sen o hangi bölgede takımın eksikleri olduğunu, oraya gelebilecek adayları çoktan tek seferde, tek toplantıda öğrenmiş oluyorsun. Bu da bence güzel bir hamle. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Abi ya genel olarak oyunun söylediği hani yeniliklerine değineyim ben senin anlattıklarına.
Aynen,
Ben
fikirlerini merak ettim daha oynamadan biraz.
ya aslında bana şöyle geliyor abi. Bir tık korkutucu. Çünkü sürekli sonuçta aşina olduğumuz bir oyun yani. Ben yani şahsen 2005'ten itibaren böyle çok ciddi oynamaya başladığımı söyleyebilirim. FM 2005'ti benim ilk tecrübem. Tuncay Şanlı, Pierre Fanoy noktalı bir kadro. Güzel bir kadroydu.
Evet, Fenerbahçeliler için de yeri ayrı olan bir kadro.
evet. Ya işte ondan beridir bu yaşanan süreç mesela aslında biraz bana korkutucu gelse de şey gibi hani suya girince ısınıyor havası var yani oyunda. Hakikaten biraz oynamaya başladıktan sonra ya bu böyle daha iyi olmuş diyorum çoğu zaman. Şimdi senelikler de mesela bu kondisyon mevzusuna bir garip geldi başta ama verdiğin örnek çok mantıklı geldi sonradan. Yani bakıp sonuç anlaşılmıyor yani biraz daha gerçeğe yaklaştırmışlar. Ben de aslında sana podcast'e girmeden önce onu sormak istiyordum. Yani FM ile ilgili de FIFA ile ilgili de yani tüm aslında bu tarz oyunlarla ilgili sorulan bir sorudur ya bu. Gerçeğe yaklaşması bunun bir oyun olduğunu unutmamızı mı sağlıyor? Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Yani ne düşünüyorsun diye. Ya bir noktada aslında ne kadar gerçeğe yakınsa o kadar onu içinde yaşıyorsun yani simülasyonu.
Kesinlikle katılıyorum.
O çok güzel bir şey ya bana göre. Ama bazı noktalarda da ya kardeşim bunla da mı ben uğraşacağım ya o zaman gideyim ben takım çalışsın falan dediğim noktalar da oluyordu benim ama.
Ama abi bunu diyenler için, lafını böldüm ama bunu diyenler için mesela ya Futbol Manager'in Touch diye Steam'de ayrı bir şeyi de var. Futbol
Ha
Manager'ı
doğru.
aldığında biliyorsun geliyor yani ve çok sadece taktiktir, odur budur, onları yapıp tak tak tak hızlı hızlı oynayabiliyorsun oyunu. Yani bunu böyle oynamak istiyorsan böyle de oynayabiliyorsun. Ama yani bu şimdi mesela şeyler getirmişler. Senle de bir iki gün önce konuşmuştuk bunu. Yani işte devre arasında su şişesi fırlatıyorsun. İşte basın
Evet,
toplantısında Ünal Karaman gibi masayı yumrukluyorsun böyle. Olacağı hızda tarzında
güzel.
konuşabiliyorsun. İşte futbolcu, ya mesela ben antrenman sonrasına baktım iyi performans göstermiş. İşte Hasic'i öveceğim mesela. Çağırıyorsun, şey gelmiş mesela işte kolunu omzuna at opsiyonu gelmiş mesela, öyle konuşuyorsun. Ya da eleştireceksin, böyle parmağınla hareket ya, parmağını sallayarak eleştir. Bunlar böyle biraz daha benim oyunun içine girmeme şey oldu. Bir de maç ekranı da biraz beni ona itti. İşte çok biraz modernizme ayak uydurmuşlar. İşte XG değerleri falan dahil olmuş. Böyle işte görebiliyorsun hangi takımın expected
Ha.
goals değeri daha yüksek, hangisinin daha düşük. Maç içinde ilk 45 dakikadaki performansı falan. Biraz popülerizme öyle ayak uydurmuşlar ama oyun çok bildiğimiz oyun çizgisinden uzaklaşmamış bence.
Anladım. O yine bu kadar yeniliğe rağmen girdiğin zaman o FM hazzını alabiliyorsun. Yani sana güveniyorum bu konuda.
Kesinlikle katılıyorum ve
Sana.
yani hemen Alman içinde her şeyimi yapmaya, her türlü propagandaya hazırım şu an yani.
Vallahi bakalım. Bildiğin gibi şu an yeni bir süreç yaşadığım için hala
Evet.
alışmaya çalışıyorum yeni eve, bu hayata. Bakalım yani bir ay geride kaldı ama herhalde yavaş yavaş oyuna doğru yöneliyorum. Yani çok deyip az zamanım kaldı hissediyorum yani onu. Yakında
Evet.
alacağım.
Hayatta biliyorsun böyle geçiş dönemlerinde, bir devrin kapanıp bir devrin açıldığı dönemlerde insana yardımcı olan şeyler var. FM de bence sana bu
Kesin.
alanda yardımcı olacaktır.
%100, %100 yardımcı olacaktır. Tanıdık bir dost yani. Her zaman. Sadık ve tanıdık.
Kesinlikle katılıyorum.
Buradan o zaman son konumuza geçelim.
Evet,
İstersen.
bir devri kapatıp diğer devri açmış da derken
Evet. Bugün ilk programda şey konular arasında geçişler bağlantılı oluyor. Güzel yani. Hoşuma gitti bu.
evet, benim de hoşuma gitti,
Hoşuna gitti.
katılıyorum sana.
Abi tabii bir haftadır konuşulan bir şey. Yani bizim de ne kadar haddimize bunu konuşmak programdan önce de konuştuk seninle. Yani Maradona'dan bahsedeceğiz ama hani Maradona'yı konuşmak bizim haddimize değil tabii ki. Futbolculuğunu ve o futbol figürünü. Ama yani biz Hani az da olsa Maradona'nın bizim için, bizim jenerasyon için en azından ne ifade ettiğini ya da belki bir şey ifade etmiyor da olabilir yani çoğu insan için. Ama en azından ikimiz için ifade ettiği bazı şeyler var. Onlardan bahsedelim istedik. Yani istersen sen başla. Nasıl ya, karşıladın yani?
Ya şöyle, ben açıkçası hani Twitter'daki insanların büyük bir kısmı en azından tweetlerinden anladığımız kadarıyla yani kahrolmuş gibiler. Ya benim çok açıkçası öyle bir tepkim olmadı tabii ki. Üzüldüm çünkü yani futbol için önemli bir değer. Ya futboldan önce bir ikon Maradona. Yani nasıl ki işte ya Michael Jackson'ı hiç dinlememiş adam bile Michael Jackson'ı biliyorsa, işte ya da basketbol hiç izlememiş bir insan bile Michael Jordan'ı tanıyorsa, Maradona da futbol için böyle bir ikon. Yaşadığı sansasyonel hayat da bunun için aslında biraz bu ikonluk yolunda ona yardımcı olmuş. Seninle konuştuktan sonra ben hani hiç böyle çok 90 dakika eski maçları izleyen bir insan değildim. Ama yani özellikle 86 Dünya Kupası'ndaki İngiltere maçı, işte o maçı, o Dünya Kupası'nın finali, Napoli-Juventus maçı vesaire. Bir de üstüne şey yaptım, Asif Kapadya'nın Diego Maradona belgeselini izledim falan. Böyle acayip bir yükleme yaptım. E tabii bunlarla beraber biraz duygulanma geldi. Ama
tabii.
Ya bu sorduğun soruyu bir yorum yapıp sana biraz kontra soruyla paslayacağım. E şimdi ben bu maçları izlediğimde ya Maradona inanılmaz bir saf yetenek. Yani ya bunu tartışmaya ya gerek yok. Zaten bunu tartışacak insanlar da dediğin gibi biz değiliz yani.
Doğru.
Bunu çok daha detaylı yorumlayan, tartışan insanlar var zaten. İnanılmaz bir saf yetenek ama ya oyun çok farklı abi. Oyun nasıl farklı? Bunu dememin nedeni o klasikleşmiş abi. O zamanlarda savunma yok falan gibisinden konuşmayacağım. Çünkü var yani. Çok acayip stoperler de var. Ama oyun inanılmaz sert abi.
Şimdi, çok çok.
Maradona
acayip ile, yani.
Kesinlikle Maradona ile Messi'yi karşılaştırırken mesela insanlar hep diyor ki işte Messi'nin inanılmaz bir sürekliliği var. Maradona'nın o kadar büyük bir istikrarı yok diyor. Ama abi oyun bu kadar sertken bu kadar istikrarlı olmak çok zor. Yani ben bir İngiltere işte o efsane 50 attığı golün maçını izledim. Ya İngilizler o kadar sertler ki resmen dayak atıyorlar Arjantinlere sahada. Ve o maç bir tane sarı kart çıkıyor sadece. Ya böyle kaleciyi geçiyor falan. Kaleci düşürüyor adamı. Faul bile vermiyor. Yani şaşkınlık içerisinde izledim ben maçı. Yani şu an olsa belki 7-8 kırmızı kartın çıkacağı bir maç. Ve bu kadar sertliğin olduğu bir yerde ya şu anki futbolcular inanılmaz sakatlıklar yaşarlardı diye düşünüyorum.
Tabii tabii yani.
Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Onu soracaktım.
Abi bunu düşünmemek zaten çılgınlık olur yani o dönemki maçları izleyip de. Ya hakikaten böyle acayip şey olmana gerek yok yani bütün maçları izleyip manyak olmana gerek yok o sertliği görebilmen için. Dediğin gibi İngiltere maçında onun bu arada böyle bir şey de var galiba derleme videosu gibi bir şey de var orada Maradona'ya atılan tekmeleri. Sadece Maradona'ya yapılanları.
Kesin
yani,
vardır.
Yani onun dışında da ya Napoli döneminde de zaten İtalyanlar, ya İtalya Ligi o dönem inanılmaz bir lig. Orada da Napoli ile kazandığı şampiyonluk. Ya tabii yanında çok önemli değerli futbolcular da var. Ama yani İtalya'da da yapılan savunma yani Maradona'ya karşı alınan önlemlerin haddi hesabı yok yani doğal olarak. İnanılmaz bir sertlik var. Ya dediğin gibi şimdiyle karşılaştırmak da çok doğru değil. Hani o dönem oynanmıyormuş, futbol başka bir şeymiş o dönem demek de doğru değil. Ama inanılmaz sert olduğu konusuna kesin katılırım. Ki Messi ile yapılan karşılaştırma da onu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani aslında haklısın. Bu açıdan düşünmek lazım.
Ya tabii canım o zaman sertliğin cezası yokmuş ya. Ya resmen öyle. Yani çok inanılmaz şeyler yapmadığım müddetçe gerçekten sertliğin cezası yok. Şimdi yani savunmalar biraz daha tedbirli olmak zorunda. Şimdi bugün derbide konuşuluyoruz mesela işte diyor ki yok ayağı oraya kadar kalktı. İşte itti çekti eline değdi sağına çarptı soluna çarptı. Ya, ya şimdi neleri konuşuyoruz o zaman yani biri anlatsa bugün olanları o zamanki insanlara der ki ya siz dalga mı geçiyorsunuz futbol böyle oynanır mı? Yani sana peki bu hani işte bir devri kapadı bir devri açtık derken şimdi Maradona sonrası dönemde yine bu kadar ikon olan hiç futbol izlememiş insanların bile bildiği İşte Messi ve Ronaldo var. Peki yani şimdi onlar da yaşlanıyor. Sonra ne olacak? Ya sonrasında mesela hiç var mı bir adayın? Yani bu ya tabii ki bunu şu an tahmin etmek çok zor ama yani hiçbir adayın var mı? Onu merak ettim.
Abi şu an gözüken tabloda zaten belli isimler var. İlki herkesin adayı ya Mbappe'dir herhalde. Ben
Evet.
öyle düşünüyorum yani. İşte Erling Haaland var. Yani o ya şu an yani aslında şöyle bakmak lazım. Her dönemin kendine ait bir kahramanı var. Ya Ronaldo ile Messi tabii bizim dönemin kahramanı oldular o kesin. İki büyük starı oldular. Yani tarihte yapılmamış şeyleri yaptılar.
Tabii canım. Bir de biz baştan sona tanık olduğumuz
Evet.
için kariyerlerine yani doğal bence bu kadar ilgi duyuyor olmamız da onlara zaten.
Katılıyorum. Yani bizden sonraki dönemde de herhalde. Bizden sonraki dedim yani sanki kapatıyoruz artık. Bundan sonra futbol yok. Biz ya bundan ya Messi Ronaldo sonrası dönemde de ya Haaland'la Mbappe şu an ilk aklıma gelen isimler. İşte senle ikimiz de çok beğendiği City'de Phil Foden
Evet, kesinlikle
acayip bir
katılıyorum.
şey olabilir. Yani onu göreceğiz, bekleyeceğiz. Çünkü İngiltere milli takımında da acayip bir yani artış var yetenek anlamında. Hani oradan bir Phil Foden olabilir diye düşünüyorum.
Evet, katılıyorum. Evet,
Senin var
adaylarımız
mı?
birbirine benziyor. Ya
Benzer
adaylarımız
midir?
birbirine benziyor. Ya ben bir tek ya benim içimde ukde kalan gerçekten Rashford ya. Ben Rashford'un
Ya.
çok yetenekli bir adam olduğuna inanıyorum ama biraz
Evet.
yani camiadan mı işte doğru sistemi doğru yeri bulamamasından mı tam o çıkışı yaptığını düşünüyorum. Sonra bir bakıyorum bir iki maç sahadan kaybolmuş. Ya ben hatta bir dönemler gerçi biraz duygusal da okuyordum diyordum yani ya bu adamın Mbappe'den ne fark var? Özellikle böyle Paris Saint Germain maçlarında Paris'teki performanslarından sonra falan acayip yükseliyorum.
Doğru.
Ama bilemiyorum. Ya şimdi süreyi ne aşamaya
Süreyi
geldik bilmiyorum.
açtık.
Ama yani
Açtık.
kaç 30 dakika mı 35 dakika mı oldu şu an? Öyle bir şey oldu
Açtık.
galiba.
Evet. Oradayız. 35'i biraz geçtik. 37'lerdeyiz.
Son o zaman bir dakikada yani benim adım benim hocam Bielsa olan bir
Benim hocam.
programda gerçekten Bielsa bir dakika konuşmadan
Bir dakika.
olmaz diye düşünüyorum.
Bir de ilk
Ya bu
program. Biraz
evet bir
konuşulsun. Çok az.
Evet, bir de ilk program yani Everton maçında çok güzel bir maçtı. Öncelikle yani bir cumartesi akşamı futbol sever bir insanın bir maçtan alabileceği her şeyi veren bir maçtı. Bielsa takımı çok iyi organize etmişti yine her zamanki gibi. Calvin Phillips mükemmel bir futbol oynadı. Yani mükemmel bir futbol oynadı bana göre. Sahanın her yerindeydi. İnanılmaz ikili mücadele kazandı. Topu ve alanını inanılmaz korudu. Takımını aslında geriden ileriye çok iyi taşıdı. Rafinha çok hızlıydı. Bir cümlede Patrick Bamford'a söyleyeyim. Yani eğer
Söyle tabi.
golü iptal olmasaydı yanlış hatırlamıyorsam Tierney'nin Premier Lig'de ilk 5 deplasmanda ardı ardına gol atma rekorunu egale ediyordu. VAR'a takıldı. Ondan da hiç kimse bence bu sene böyle bir performans beklemiyordu. Ama Bielsa'nın böyle sihirli değneğinin değdiği özel oyunculardan biri olacak gibi. Dediğim gibi Rafinha da öyle inanılmaz hızlı ya uçak gibi ya bir adama Traore gibiydi bence yani dün. Bielsa hocam yani gerçekten hak ettiği bir 3 puan aldı bence. Everton'a da yazık oldu. Biraz şanssızlardı. Onlar da VAR'a takıldılar. Ya aslında hiç 1-0 bitecek bir maç değildi. Ama bazen futbol ve özellikle kaleciler çok etkiliydi bence skorda.
Ya ben de dediğin gibi özeti izledim. Hakikaten 1-0 bitmesi enteresan bir maç olmuş. Ama yani burada mesela değindiğin noktalar ya Philips bir istatistiklerine bakayım dedim. Bielsa geldiğinden beri yani 2 sezonda 40 maç ortalamayla oynuyor neredeyse. Yani Bielsa'nın sevdiği tarz oyunculardan biri zaten.
Evet.
Ki İngiltere milli takımına kadar yükseldi. Valla beklemediğim bir performans, beklemediğim bir isimden. İlginç geldi yani bana bu. Benford'a da gelince ya Chelsea'nin yine batık projelerinden biri olur diye düşünüyordum ben. Böyle 78 takıma kiralanıp Chelsea'de asla oynamayan. Ama ya bu makus talihi kırdı ki bunu Bielsa ile başarması da hoş bir tesadüf. Yani Bielsa'nın parlattığı oyuncular sınıfına o da eklendi. Valla
Evet.
ya ben dediğim gibi maçı izleyemedim. Ama podcast'ın en azından bir özeti izleyeyim dedim. Bu kadar da ayıp olmasın yani girerken.
Biz
Tam önceki
sonraki
haftalarda.
haftalarda evet
Evet.
senden daha iyi performans
Da,
bekliyorum
da,
dediğimiz
daha
maçta.
da geniş yer ayırırız ya şimdi bu ilk program diye. Hem derbi konuş bir sürü konumuz vardı. Ama illaki önümüzdeki haftalarda değiniriz yani.
Evet,
Hatta
evet.
özel bir bölüm de yapabiliriz yani sonuçta.
Vallahi
Adını
hoşuma gider.
verdik. Adını verdik hocam.
Evet, hoşuma şimdi süreyi açtık diye çok konuşamadık,
Evet
haklısın.
evet.
Başka bir programa nasip olur umarım. Yani
Aynen abi bakalım.
benden bugünlük bu kadar. Çok keyif
Yani
aldım. Çok
ekleyeceğim bir
teşekkür.
şey var mı? Aynen onu
Yok
diyecektim.
yok yok. Çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum. Yani dinleyenler için de eğer sürçülisan ettiysek affola. İlk program olduğu içindir bu. Hatalarımızı
Öyle valla.
düzeltmeye çalışırız.
Tabii bu iş adı nedir? Eleştirilere açığız. Yapıcı eleştirilere. Yapıcı olmayanlara da.
Tabii ki
Artık ne?
her türlüsünü açacağız ya. Ya sosyal medya kullanan insanlar olarak eleştirinin her
Evet.
türlüsünü açacağız.
Aynen. Ona göre kendimizi geliştireceğiz diğer programlarda diyelim. O zaman
Aynen öyle.
bu haftalık bizden bu kadar. Benim hocam Bielsa 2 bölümün sonuna geldik.
Görüşmek üzere.
Görüşürüz. İyi haftalar diyelim herkese.
İyi haftalar. Evet abi.